Ayrım 46.
Scarlett onun güleceğini biliyordu ve bu genç kadını çileden çıkarıyordu. Defolup gidin buradan. Evet, hemen şimdi defolun. Sizi bir daha görmek istemiyorum. Umarım kafanızda bir top patlar da paramparça olursunuz inşallah. Ben kusurunuza bakmam. Hakkınızı helal edin. Ben sizin bütün düşüncelerinize boyun eğen bir kimseyim. Yurdum için canımı verdiğim zaman umarım vicdanlısızlar. Scarlett Butler'ın güldüğünü hissetti ve onun karanlıkta hayal meyal görünen arabaya doğru gittiğini gördü. İşte şimdi de konuşuyordu. Sesi saygılıydı. O çoğunlukla Melanie ile konuşurken böyle davranırdı. Mrs. Wilkes, birisi korktuğunu belli eden bir sesle Butler'a cevap verdi. Aman tanrım, yüzbaşı Butler, Mrs. Wilkes bir süredir baygın yatıyor. Umarım ölmemiştir. Soluk alıp veriyor mu? Evet efendim, soluk alıp veriyor. Mrs. Wilkes'ın böyle kalması daha iyi. Bilinci yerinde olsaydı acılara tahammül etmesi zorlaşırdı. Birisi sen ona göz kulak ol. Al bu parayı kendine bir şeyler alırsın. Daha da fazla aptal olmamaya dikkat et. Peki efendim, teşekkür ederim efendim. Allah'a ısmarladık Scarlett. Genç kadın Butler'ın kendisine doğru döndüğünü hissetti. Ama ne başını ona doğru çevirdi ne de bir söz söyledi. Zaten öfkesi de onu kıpırdayamayacak ve bir tek söz söyleyemeyecek duruma getirmişti. Yoldaki taşlar Butler'ın ayakkabılarının altında bir takım sesler çıkarmaya başladı ve Scarlett karanlığın izin verdiği oranda onun kendisinden uzaklaşan geniş omuzlarını izledi. Bir süre daha ayak sesleri işitildi ve sonra ortalıkta Butler'a ait bir belirti kalmadı. Scarlett dizleri titreye titreye arabanın yanına geldi. Butler neden gitmişti? Karanlığın derinliklerinde kaybolmuş muydu yoksa? Kaybedilen bir dava uğrunda dövüşmek neye yarardı? Neden dövüşecekti? Butler kadınları, içkileri, eğlenmeyi, zarif elbiseleri, temiz çamaşırları, yumuşak yatakları, parlak ayakkabıları, kısacası hayatı ve yaşamayı seven bir kimse değil miydi? O, güneyden nefret eden, güney için savaşa gidenleri deli sayan biri değil miydi? Şimdi ise parlak çizmeleriyle her an açlığın, yorgunluğun, acıların, yaraların, ölümlerin aç kurtlar gibi kol gezdiği bir yol üstünde gidiyordu. Kuşkusuz bu yolun sonunda ölüm vardı. Yitirilmiş bir savaşa katılmaya neden gerek görmüştü? Zengindi, rahatı, güvenliği yerindeydi. O konforu son derece severdi. Ama şimdi sefaletin tam ortasına atılıyordu. Onu körlerin gecesine benzeyen bir gecede, gideceği yolu kesmiş olan yankilerin önünde yalnız bırakmıştı. Şimdi ona savurmak istediği en ağır küfürler aklına gelmişti. Ama iş işten geçmişti artık. Atın boynuna başını dayadı ve ağlamaya başladı. Niçin ağlıyordu? Bunu kendi de bilmiyordu. Sık ağaçların arasından süzülen güneşin ilk ışıkları Scarlett'i uyandırdı. Bir süre kıpırdamadan durdu. Çünkü vücudunun her yanı uyuşmuştu. Gözleri güneşten kamaşıyordu. Yattığı yerden doğrulunca her yanının ağrıdığını hissetti. Arabanın sert tahtaları üstünde, bacaklarının arasında ağır bir şey vardı. Dikkatli bakınca Wade'i gördü. Zavallı çocuk, başını annesinin dizine dayanmış uyuyordu. Bu arada Melanie'nin çıplak ayakları da Wade'in yüzüne değiyordu. Tenteli arabanın içinde Prissy bir kedi gibi büzülmüştü. Bebek ise zenci kızla Wade'in arasında sıkışıp kalmıştı. Scarlett hiç de iç açıcı olmayan bu manzarayı izledikten sonra her şeyi anımsadı. Bir hamlede kalktı ve çevreyi gözledi. Çok şükür Yankee mendeburları yok. Gizlendiğimiz yere herhalde fark edemediler diye söylendi. Gece yaşadığı o korkunç serüven aklına gelince tüyleri diken diken oldu. Red Butler gittikten sonra karanlıkta arabayı sürdüğünü, ikide bir taşlara çarptıklarını, karanlık yolda çukura giren tekerleği çıkarmak için çırpındığını, bataklığa saplanan arabayı Prissy ile ittiklerini anımsıyordu. Huysuzlaşan atı ormanın içinden, tarlalardan dolu dizgin sürerken askerlerin yaklaştığını ve bunların dost mu, düşman mı olduklarını anlamaya çalıştığını, öksürüğü tutan Wade'i telkin etmek için koşuştuğunu anımsamak onu bir kez daha perişan ediyordu. Rough and Ready'ye yaklaştıkları zaman generalliğinin geri çekilme emrini beklediği ve kamp kurdukları yerde orada burada ateş yaktıklarını görmüştü. Scarlett arkasında bıraktığı bu ateşler gözden kayboluncaya kadar ekili tarlalar arasında bir mile yakın yol almıştı. Ama o kadar iyi bildiği patikayı bulamayınca hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Sinirleri yatıştıktan sonra tekrar tarlaların arasında dolaşmış ve bu zifiri karanlıkta patikaya ulaşmıştı. O zaman da bir başka aksilik çıkmış ve at huysuzluk etmeye başlamıştı. At olduğu yere çökmüş, birisinin onu yularından çekiştirmesine rağmen kımıldamamıştı. Scarlett atı çözmüş, arabanın içine girmiş ve yorgunluktan perişan bir halde ayaklarını uzatmıştı. Sabah olmak üzereydi. Şafak vaktinin göz kapaklarına uyku serptiği bir anda Melanie'nin yalvaran bir sesle ve özür dileyerek "Scarlett, lütfen biraz su verir misin?" dediğini işitmişti. Ona "Su yok" diye cevap verdiğini ve sözcükler ağzından çıkmazdan önce uyuyakaldığını hayal meyal anımsıyordu. Şimdi sabah olmuş, güneş güçlü ışınlarını çevreye saçıyordu. Allah'tan ortalıkta asker kalmamıştı. Scarlett'in her yanı ağrıyordu. O nasıl olup da böyle daracık bir yerde ve tahta üstünde bir tutsak gibi iki büklüm uyuduğuna şaşıyordu. Yumuşak yataklarda yatmaya alışık olan genç kadın kendi kendine bu koşullar altında nasıl uyuyabildiğini soruyordu. Güneşin etkisiyle kamaşan gözlerini yana çevirirken Melanie'yi gördü ve öyle korktu ki az daha çığlık atacaktı. Melanie'nin yüzü solgun, hatta morarmış gibiydi. Zavallı Meli, darmadağınık saçları ve perişan yüzüyle ihtiyar bir ölü kadından farksızdı. Bir ara onun bir tahta gibi olan göğsünün kabardığını hissetti ve Melanie'nin bu korkunç geceyi atlatabildiğini anladı. Scarlett elini gözlerine siper ederek çevreye baktı. Melorilere kadar gelmişiz diye düşündü ve tanıdık birini ya da yardım bulacağını umut ederek sevindi. Ama çevrede bir ölüm sessizliği vardı. Fidanlar, çimenler, tekerlekler ve nal izleriyle birbirleriyle kıyasıya savaşan askerlerin ayaklarıyla ezilmişti. Scarlett o kadar iyi bildiği beyaz ahşap köşkün yerinde şimdi dört duvardan ve isli bir bacadan başka bir şey göremedi. İçini çekti, tüm vücudu ürperdi. Acaba tarayı da böyle taş üstünde taş kalmamış ve ölüm sessizliği içinde mi bulacaktı? Genç kadın kendi kendine, "Hayır, böyle düşünmenin sırası değil," dedi. "Belleğimin uçuruma yuvarlanmasına fırsat vermemeliyim. Eğer bunları düşünürsem tekrar korkunun tutsağı olurum," diye mırıldandı. Kendine moral vermesine rağmen kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi çarpıyor, sanki her vuruşta gök gürültüsünü andıran bir ses ona, "Çabuk evine dön, çabuk evine dön," diyordu. Yeniden yola koyulmak gerekiyordu. İlk önce yiyecek ve özellikle su bulmalıydı. Birisi sarsarak uyandırdı. Zenci kız ona perişan gözlerle baktı. "Aman hanımcığım, bana öteki dünyada uyanacakmışım gibi geliyordu." "Henüz oraya uzaksın. Haydi kalk ve saçlarına çeki düzen ver. Çabucak toparlan." Scarlett ter içinde kalmıştı. Kendisini pis hissediyor ve çok kötü koktuğunu sanıyordu. Elbiseleriyle uyuduğu için her yanı buruşmuştu. Tüm yaşantısı boyunca bu kadar yorulduğunu ve bu kadar canının sıkılıp moralinin bozuk olduğunu anımsamıyordu. Şu ana kadar varlığını hissetmediği kasları, ona gece yaptığı işleri acı acı anımsatıyor, yaptığı her hareket kendisine işkence yapılıyormuş gibi geliyordu. Melanie'ye baktığı sırada onun gözlerini açtığını gördü. Zavallı kadının gözleri bir ağır hastanınkinden farksızdı. Siyah gözlerinde ateşli bir parlaklık vardı ve altları da siyah denecek kadar morarmıştı. Çatlak dudakları aralandı ve yalvaran bir sesle ''Su'' dedi. Scarlett, Pris'i ''Gel benimle'' diye emretti. ''Kuyuya gideceğiz ve su çekeceğiz.'' Pris'in uykulu gözleri bu emri duyunca korkudan açılıverdi. ''Ama hanımcığım, orada hayaletler vardır. Sonra cesetler de olabilir.'' Tartışmaya ne gücü ne de zamanı olan Scarlett, "Ben seni bir hayalet yaparım ki korkudan dudakların şişer," dedi. Arabadan acemice indiği sırada birden aklına at geldi. "Aman tanrım, ya hayvan ölmüşse?" diye düşündü. Çünkü gece koşumlarını çıkarırken hayvan ölmek üzereydi. Koşar adım arabanın önüne gitti ve yerde yatan atı gördü. Eğer öldüyse Allah'ına lanet okuyacaktı ve kendisi de ölecekti. Bunu kutsal kitapta biri yapmıştı. Allah'a lanet okumak ve ölmek. Kutsal kitapta bir insanın ruhsal durumu anlatılıyordu. At sağdı ancak güçlükle ve gözleri yara açık durumda soluyordu. Scarlett sevindi ve suyun ona hayat vereceğini düşündü. Pirisi korka korka Scarlett'in ardından ağaçlı yolu tırmanmaya başladı. Yıkıntıların arkasında zenciler için yapılmış beyaz badanalı kulübeler büyük ağaçların gölgesinde sıra sıra uzanıyordu. Her yanı bir sessizlik kaplamıştı. Bu durum Scarlett'i huzursuz ederken Pirisi'yi de korkutuyordu. Biraz ileride beyaz kulübelerin önünde bir kuyu buldular. Kovası aşağıya sarkıtılmış ancak kuyuya bir zarar verilmemişti. Hemen koşup bütün güçleriyle su dolu kovayı çekmeye başladılar. Scarlett kana kana içti. Eğer arkasında sızlanan Pirisi, ben de içebilir miyim demeseydi belki de daha içecekti. Kovayı yere bıraktı. Bu sefer zenci kız suları döke döke içti. Pirisi, ipi çöz ve kovayı götür. Mrs. Melanie ve Wade de içsin. Bebeğin dudaklarını temiz bir bezle sil. Kalan suyu da ata ver. Mrs. Melanie bebeğe süt versin. Zavallıcık nasıl ağlamadan duruyor şaşırıyorum. Mrs. Scarlett, Mrs. Melanie'nin göğsünde süt yok ki. Olacağı da yok. Nereden bildin? Onun gibilerini çok gördüm. Onların sütleri olmaz. Bilgiçlik taslama. Daha dün bebekler hakkında bir bilgin olmadığını kendin söyledin. Şimdi çabuk ol bakayım. Ben gidip yiyecek bir şeyler arayacağım. Pirisi kovayı arabadakilere götürürken Scarlett de bahçedeki ağaçların arasına daldı. Araya araya birkaç elma buldu. Gece buradan geçen askerler her şeyi silip süpürmüşlerdi. Bahçede dolaşırken küçük taşlar ayakkabılarının altını sanki deliyormuş gibi ayakları acıyordu. Dün akşam daha sağlam ayakkabı giymediğine hayıflandı. Başını güneşten korumak için neden hazır şapkasını almamıştı? Hepsinden önemlisi neden yiyecek bir şeyler getirmemişti? Bir çılgın gibi hareket ettiğini anımsadı. Onun aklı başında değildi ki, o Red'in her şeyle ilgileneceğini sanmıştı. Bu ismi anımsayınca yere tükürdü. Bu adam onu tiksindiriyor, ondan nefret ediyordu. Bir de ormanın ortasında kendini ona öptürmüştü. Üstelik bu hoşuna da gitmişti. Herhalde dün akşam cinnet geçiriyordu. Aman tanrım, ne aşağılık bir adamdı bu Red. Arabaya geldiği zaman atın ayağa kalkmış olduğunu gördü. Su hayvanı canlandırmıştı. Kucağındaki elmalardan Melanie'ye, Wade'e ve Pirisi'ye verdi. Kalanını da arabaya bıraktı. Atın yanına gitti. Şimdiki durumu geceki durumundan daha da kötüydü. Sırtı yaradan gözükmüyor, kaburga kemikleri sayılıyor, kalçaları sarkıyordu. Scarlett atı arabaya koşarken büyük bir tiksinti duydu. Gemi geçirirken ağzında tek bir diş kalmadığını gördü. Hayvan şu ulu çınar gibi eskimiş diye düşündü. Red bir at çalmak zahmetine katlandıktan sonra bari daha iyisini çalsaydı ya. Scarlett arabaya binip dizginleri eline aldı ve atın sırtına eline geçirdiği bir ceviz dalıyla vurmaya başladı. Hayvan önce derin derin soludu. Çaresizlik içinde kaldığını hissederek yürümeye başladı. Ama o kadar ağır gidiyordu ki Scarlett yaya olarak ondan daha hızlı gidebileceğini düşündü. Eğer Melanie, bebek, Wade, Pirisi olmasaydı o koşa koşa yol alacak ve attığı her adımda Tara'ya, sevgili annesine biraz daha yaklaşacaktı. Dönüp arabanın içine baktı. Melanie sırtüstü yatmış, güneşten korunmak için gözlerini kapamıştı. O zaman Scarlett şapkasını çıkarıp Pirisi'ye attı ve ''Bunu Mrs. Wilkes'ın yüzüne koy'' dedi. ''Gözlerini güneşten korur.'' Güneş ortalığı iyice ısıtmaya başlamıştı. Scarlett, ''Akşama kadar yüzüm çille dolacak'' diye söylendi. Eskiden güneşe şapkasız ya da vualsiz çıkmaz, bir atın dizgin ya da yularını eldivensiz tutmazdı. Oysa şimdi güneş altında ve pislik içindeydi. Scarlett dalgın dalgın ama içindeki acı eksilmeden düşünmeye başladı. Acaba Tara yerinde duruyor muydu? Yoksa o da Georgia'dan esen rüzgarla beraber gitmiş miydi? Genç kadın üzüntülü bir halde atının sırtına darbeler indirmeye başladı. Şimdi araba biraz hızlanmıştı ama tekerlekler onu korkutuyordu. Çünkü dört tekerlek de sağa sola yalpalıyordu. Bütün bu yerlerden bir ölüm tırpanı geçmişti. Boş ve harap olmuş evler, korkunç bir sessizlik içinde yanan ovaya bakıyordu. Çevresinde ne canlı bir insan vardı, ne de bir hayvan. Ortalıkta bir kuş bile görünmüyordu. Bu sinir bozucu sessizliği, yalnız bebeğin feryatları ve arabanın gürültüsü bozuyordu. Scarlett arada bir kendinden geçiyordu. "Anneciğim, anneciğim" diye söyleniyordu. Bir annesine kavuşabilseydi, hiç olmazsa bir mucize sonucu tara yakılıp yıkılmamış olsaydı, o zaman o ağaçlı yoldan geçecek, evine ulaşacak, annesinin şefkat dolu yüzünü görecekti. Böylece bütün korkuları yok olacak, annesinin ellerini avuçlarının içine alacak, yüzünü onun kucağına gömecekti. Ayrıca Melanie'nin bebeğinin de yaşamasını sağlayacaktı. Ama annesi hastaydı ve belki de can çekişiyordu. Bu düşünce Scarlett'in atı kırbaçlamasına neden oldu. Çünkü akşam olmadan önce tarlaya varmalıydı. Uzun bir süre gittikten sonra arabayı ihtiyar Auguste, McIntosh'ların evlerine giden yolun önünde durdurdu. Evde bir hareket, bir ses yoktu. Çevredeki diğer evlerde sessizlik içinde ve yarı harap olmuş durumdaydı. Hepsinin isli bacaları, bütün bu olup bitenleri Allah'a şikayet etmek istermiş gibi yükseliyordu. Scarlett, McIntosh'ların evine doğru bağırmaya başladı. "Hey, orada kimse var mı? Beni duyuyor musunuz?" Genç kadının bağırmasıyla çılgına dönen Prissy hemen Scarlett'in koluna sarıldı. Korkudan gözleri büyümüştü. "Aman tanrım, sevgili hanımcığım, bağırmayın. Eğer o evde biri varsa bize ondan ne yarar gelir?" Scarlett belki de ilk kez Prissy'nin doğru düşündüğünü anladı ve o da korktu. Prissy haklı, evde bizim için kim bilir nasıl bir felaket gizleniyordur. Dizginleri salladı ama at oralı olmayınca ceviz dalını eline alıp hayvanın sırtına indirdi. Araba tekrar yola koyuldu. McIntosh'ların evinin görünümü de onun son umudunu yok etti. Yangından bir harabe haline gelen ev terk edilmişti. Tara ise bu evden yarım mil uzaklıktaydı. Belki de Yankiler orada da taş üstünde taş bırakmamışlardı. Scarlett belki de o güzel evden arta kalan birkaç tuğla duvar görecekti. Annesi, babası, kız kardeşleri, dadı, tüm zenciler belki de kaçıp gitmişlerdi. Böyle bir yere gelmek için neden bu eziyetlere katlanmıştı sanki? Buralarda derin bir sessizlik içinde can vermek yerine Atlanta'da kalıp ölmek daha iyi olurdu. Birden Ashley'nin ricasını anımsadı. O Melanie'yi kendisine emanet etmişti. Ona göz kulak olun demişti. Ah, o iç parçalayıcı gün. Sonsuzluğa doğru gitmeden önce onu ne güzel öpmüştü. Melanie ile ilgileneceksin. Söz değil mi? Diye sormuştu. Oysa o iki yandan kıskıvrak bağlanmıştı. Melanie'den ve ağlamalarıyla sessizliği bozan bebeğinden nefret ediyordu. Ama Melanie ve onun bebeği ile ne olursa olsun ilgileneceğine söz vermişti. Onları Atlanta'da bir hastaneye yerleştirip orada bırakabilirdi. Ama böyle bir şey yapsaydı bir daha Ashley'nin yüzüne bakamazdı. Ona karısı ile çocuğunu zavallı insanların arasında ölümle baş başa bıraktığını söylemeye cesaret edemezdi. Ah Ashley, ah! Scarlett onun karısı ve çocuğuyla beraber ıssız yollarda kafası perişan bir halde kaçarken acaba o şu an neredeydi? Ne yapıyordu? Yaşıyor muydu yoksa ölmüş müydü? Eğer hala Rock Island kampının demir parmaklıklarının arkasındaysa onu düşünüyor muydu? Yoksa yaralı ya da hasta mıydı? Acaba ölmüş müydü? O da öteki güneyli askerler gibi bir çukurun içinde çürüyor muydu? Çalıların arasından gelen bir sesle Scarlett az kalsın düşüp bayılacaktı. Prissy de korkmuş, çığlık atarak bebeğin üzerine kapanmıştı. Melanie kımıldamak istiyor, eliyle bebeğini arıyordu. Wade korkudan bağıracak halde değildi. Zavallı çocuk tir tir titriyor, soran gözlerle bir Prissy'ye, bir annesine bakıyordu. Şaşkınlıkları geçtikten sonra çalıları ezen şeyin bir inek olduğunu gördüler. Scarlett, "Mendobur hayvan, hepimizi korkuttun. Az kalsın bebek ezilecekti." diye bağırdı. Prissy ise, "O hayalettir." diye feryat ediyordu. Oturduğu yerden arkasına dönen Scarlett, birden elindeki sopayla Prissy'nin omuzuna vurdu. Genç kadın o kadar bitkin ve sinirleri o kadar bozulmuştu ki, Birisinin bu cahilliğine tahammül edemedi. Sersem kalk, yoksa daha fena döverim. Scarlett çalıların arasında yola çıkan hayvanın inek olduğunu iyice anladı. Ürkek ürkek arabadakilere bakıyordu. Hayvan canı acıyormuş gibi tekrar bağırdı. Scarlett, sakın yaralı olmasın dedi. Çünkü bağırması başka ineklerinkine benzemiyor. Yediği sopanın etkisiyle yavaş yavaş soğukkanlılığına hakim olmaya başlayan Prissy, ben onun memesinin sütle dolu olduğunu ve sağılmak istediğini sanıyorum dedi. Bu inek McIntosh'ların sürüsünden olabilir. Onu buraya zenciler getirmişlerdir. Yankiler zencileri kovalamışlar ama ineğe dokunmamışlar. Scarlett kesin bir tavırla onu da götüreceğiz dedi. Böylece bebeğe de süt vermek mümkün olur. Aman hanımım, bu koca ineği nasıl götürebiliriz? İmkanı yok. Bir inek uzun süre sağılmayacak olursa memeleri şişer ve çatlar. Bu hayvanın acı acı bağırması bundandır. Madem bu işte bu kadar ustasın, eteğini yırtıp bunlarla ineğin arabasının arkasına bağla bakalım. Mrs. Scarlett, siz de pek iyi biliyorsunuz ki 2 aydır entari yüzü görmedim. Sonra başka entarilerim de olsa birini bile bu inek uğrunda feda edemem. Çünkü ben inekleri hiç sevmem. Onlardan çok korkarım. Scarlett dizginleri bıraktı ve eteğini kaldırıp içindeki dantelalı etekliğe baktı. O sırtında kalan en şık ve en güzel bir giyecekti. Red Butler onu Nasua'dan getirmişti. Etekliği beline bağlayan kurdeleyi çözdü ve çıkardı. Sonra kanayan ve titreyen parmaklarıyla ikiye ayırıp birbirine düğümledi. Prissy'ye uzatarak, ''Bunu hayvanın boynuzlarına geçir.'' dedi. Ama zavallı zenci kız direniyordu. ''Ah efendim, ben ineklerden çok korkarım. Onlarla şimdiye kadar hiç ilgilenmedim. Ben evin iç işlerine bakarım.'' Scarlett bu kez sinirlerine hakim olarak zenci kızı uyarmayı daha uygun buldu. ''Zaten babam seni satın almakla dünyada en büyük hatayı işledi.'' Şunu iyi bil ki kolumda güç olduğu sürece şu sopayı sırtında kırarım. Prissy'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Zenci kızın gerçekten korktuğunu anlayan Scarlett arabadan inip ineği bağladı. Arabaya binmek için sıçrayacağı sırada başı döndü, gözleri karardı. Düşecekmiş gibi oldu. Durup beklerken Melanie onu gördü ve çok yavaş bir sesle ''Canım Scarlett, size gelmedik mi henüz?'' diye sordu. Melanie'nin sarf ettiği size sözcüğü Scarlett'in gözlerinden yaş gelmesine neden oldu. Zavallı Melanie her ikisinin de başlarını sokacak bir evi olmadığını ve dünyanın büyük bir kabusa benzediğini biliyordu. Scarlett boğulacakmış gibi oldu. Kendini toparlamak için birkaç saniye bekledi ve sonra sakin bir sesle cevap verdi. ''Henüz hayır ama biraz sonra gelmiş olacağız. Bak bir inek buldum. Sana ve yavruna süt sağacağız.'' Melanie çocuğunu eliyle araştırarak ''Zavallı yavrum'' dedi. Scarlett arabaya binmek için bütün gücünü topladı. Dizginleri eline aldı. Atın sırtına sopayla vururken böyle davrandığı için Allah'ın kendisini affedeceğini düşündü. At ağır ağır yola koyuldu. Araba gıcırdıyor, tekerlekler yalpalıyor, inek de acı acı bağırıyordu.